Ağzına sağlık İlke, çok teşekkürler. Evet, ben Simon, ben bugün vaaz vereceğim. Ve son şarkı söylediğimizde bir şey düşündüm. İlk satır o kadar güzel oldu ki ilk satırla dua etmek istiyorum. Başlamadan önce. Konuş ya Rab, halkına bugün. Kutsal sözünden üret bizlere. Gerçeği yaz yüreğimize. Değiştir bizi. Benzet kendini. Bunu İsa Mesih'in yüce adıyla dua ediyorum. Amin. Birçok film diriliş konusunu ele alıyor. Mesela Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf gidiyor, ölüyor. Savaşlıyor, ölüyor. Yeni bir kişi olarak geri dönüyor. Eskiden gri Gandalf'tır ve şimdi beyaz Gandalf'tır. Yeni bir insan olarak yenilenmiş, geri dönüyor. Ya da belki bazıları bu dizi biliyor. Diriliş Ertuğrul dizisiydi. Bu dizi Osmanlı İmparatorluğu'nu kurucusu Ertuğrul Gazi'nin yükselişini anlatıyor. Bu konu bizi büyülüyor. Bir insan ölüyor ve yenilenmiş, değişmiş bir şekilde geri dönüyor. Ya da bütün bir imparatorluk değişiyor. Bu ya yani böyle şeyleri seviyoruz, değil mi? Böyle şeyleri seviyoruz. Bir arkadaşımla konuştu, o dedi ki da Edward Snow, onun adı ne diye dizide. Ama bunu izlemedim, buradan bir örnek veremem. Bu şimdi aklıma gelmiyor. Jon Snow, teşekkürler. Ben izlemedim ama o da yeni bir kişi olarak geri dönüyor ama bu izlemedim. Ama böyle şeyleri seviyoruz, değil mi? Ama buna gerçekten inanıyor muyuz? Buna gerçekten inanıyor musun? Ölümden sonra diriliş olduğuna inanıyor musun? Eğer buna inanmıyorsan ölümden sonra ne oluyor? Her şey biter ve sona erer mi? Karanlık, sessizlik. Ölülerin dirilişine inanıyorsan bu şu anda hayatını ne kadar etkiliyor? Aile içinde, işe gidiyorsun, arkadaşlarınla buluşuyorsun, onlarla beraber zaman geçiriyorsun. Bu konu günlük hayatınızda sizi ne kadar çok etkiliyor? Gerçekten buna göre mi yaşıyoruz? Bu bugün burada davranışlarımızı ne kadar değiştiriyor? Biz şu anda havarilerin işleri üzerinde bir vaaz serisi yapıyoruz. Orada ilk kilisenin tarihini anlatılıyor. Yani İsa Mesih, Tanrı'nın oğlu dünyaya geliyor, beden alıyor, aramızda yaşıyor, ölüyor, öldürülüyor. Bundan sonra diriliyor. Öğrencilerine görünüyor ve göğe yükseliyor. Bundan sonra onlara Tanrı'nın ruhu, kutsal ruhu onlara gönderiyor. İsa Mesih'in ilk takipçileri, ilk kilise oluşturuyorlar. Bu bölümde yani Havarilerin işlerinde, kitabında bunu okuyoruz. Başka insanlar da İsa Mesih'e inanmaya başlıyorlar ve kilise büyüyor. Paulus da İsa Mesih'i tanıyor. Ve orada okuduğumuz metinde Havarilere 13'te bir vaaz veriyor. Ve o vaaza bakıyoruz. O vaaza hep beraber bakıyoruz. Çünkü vaazın ana konusu şudur. Diriliş. Ayet 30 şöyle diyor. Ama Allah onun ölülerden diriltti. İsa Mesih'ten bahsediyor. Paulus dirilişten bahsediyor. Bunu nasıl vaaz veriyor? O ve Mesih'in ilk takipçileri neye ve nasıl inanıyordu? Bu onların imanına ne yaptı? Bu bizim imanımıza ne yapıyor? Teoride değil, günlük hayatımızda bu ne yapıyor? Paulus'un vaazına bakalım ve ondan öğrenelim hep beraber. Paulus dirilişi bir gerçek olarak, bir gerçekleşme olarak vaaz ediyor. Ve bunu hayatımıza uygular. Bir gerçek var, bir gerçekleşme var ve sonunda bir uygulama görüyoruz. başlayalım. Diriliş bir gerçektir. Paulus ne diyor? Bakın, görgü tanıkları var. Görgü tanıkları var. Öğrencilerini göründü İsa Mesih. Hepsi onun çarmıhta ölümünü yaşamışlardı. O gerçekten, gerçek öldü. Romalılar askerin tarafından onaylandı. Bunu okuyoruz. Kalbi durdu. Mezara kondu. Ama üç gün sonra Tanrı onu ölümden diriltti. Ayetler 30-31 okumak istiyorum. Ama Allah onun ölülerden diriltti. Kendisiyle birlikte Celileye'den Kudüs'e çıkanlara pek çok gün boyunca göründü. Onlar şimdi halkın önünde onun tanıklarıdır. Bu sadece bir sembol değil. Bu gerçekten var. Gidin havalarının yanına ve onlarla konuşun, Paulus diyor. Bu bir gerçektir. Hatta bunun için ölme bile razı oluyorlar. Birkaç hafta önce İstefanos'tan duyduk. İstefanos inancı uğruna taşlanarak öldürüldü. İnanılmaz ama gerçekten oldu. İsa Mesih dirildi. İsa Mesih ölümden dirildi. En iyi örnek Paulus'un kendisidir. İki hafta önce bundan dinledik. O inançlı bir Yahudi'ydi ve Tevrat'ı ezbere biliyordu. Hristiyanlardan nefret ediyordu. Onları zulüm ediyordu. Onları öldürttü ve hapse attırdı. Onlardan nefret etti. Hristiyanlar İsa Mesih'in dirilişinden bahsettikleri için ona çok kızgındı. Bunu da okuyoruz. Ama sonra bir şey oldu. Dirilen Mesih'i gördü. İsa Mesih ile karşılaştı. Ve tüm inançları artık önemsiz hale geldi. İsa Mesih'e inanmak istemedi. Çok net istemedi. Hristiyanlardan nefret etti. Ama İsa Mesih ile tanıştıktan sonra buna inanmak zorunda kaldı. Çünkü bu bir gerçekti. Buna inanmak istemiyordu ama artık İsa ile karşılaştığına göre buna inanmak zorundaydı. Çünkü bu bir gerçekti. O zaman da Yahudiler neye inanıyordu? Zamanın sonunda insanlar dirilecek. Ama ondan önce değil. Farklı gruplar farklı şeylere inanıyorlardı. Ve her şeyden önce çoğu Yahudi İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu reddediyordu. İsa Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia ediyordu. Bu yüzden çarmıhta azılırken onunla alay ettiler. Ona dediler ki, sen Tanrı'nın oğlusun. O zaman bizi göster, aşağıya in. Ancak İsa'nın ölümü ve dirilişi Tanrı'nın insanlar için hazırladığı kurtuluş planının bir parçasıdır. Müslümanlar da çarmıha girilmeye ve dolayısıyla İsa'nın ölümden dirilişine inanmazlar. Ancak ilginç olan Kur'an'da İsa'nın ölüleri dirilttiği, hastaları iyileştirdiği ve kirden kuşla yapıp onları canlandırdığı. Bunların hepsi yalnızca Tanrı'ya yakışan sıfatları. Ve bazı insanlar ölümden sonra dirilişi tamamen reddeder. Kadıköy'de yürüyün, bazı insanlar tamamen reddeder. Ölümün sonunda her şey biter. Hayat sona erer. Bu tüm bilimsel bulgulara aykırıdır. Eğer diriliş yoksa, bunun şu anki hayatımız üzerinde ne gibi etkili olur? O zaman bu hayata tüm mutluluğu, tüm memnuniyeti bulmaya çalışmamız mı gerekiyor? Bunu mümkün mü? Bugüne kadar pek çok insan tanıdım. Ama hiçbiri tamamen kaygısız bir hayat sürmüyordu. Hiç kimse kaygısız değildi. Herkesin mücadele ettiği bir şey vardı. Ya dışsal şeyler, para veya iş gibi dışsal şeyler, ya da iç huzuru veya memnuniyet gibi içsel şeyler, fark etmez. Kaygısız bir hayat süren bir kişiyle tanışmadım. Eğer bu hayattan sonra her şey bitecekse nasıl yaşadığımızın ne önemi var? Ama diriliş doğruysa, bu davranışlarımızı ne kadar değiştirir? Ne kadar değiştirir? Değerler sistemimizi veya odak noktamızı ne kadar değiştirir? Bu çevremizdeki insanları nasıl etkiler? Mata 6 İsa şöyle diyor. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. Bu ne anlama geliyor? Ben uzun süre bunun üzerine düşündüm. Ve bir şey aklıma geldi. Mesela Luka 15'te şöyle yazıyor. Bir günahkar günahtan geri dönerse, tövbe ederse, göklerdeki melekleri sevinç duyuyorlar. Demek ki bu hayatında bir kişi müjdeyi anlatıyorsan ve o kişi İsa Mesih'le tanışıyorsa ve İsa Mesih'i tanıyorsa bütün dünyadaki paralar, bütün zenginlikten daha önemli. Çünkü bütün zenginlik, bütün para ölüyorsan seninle almayacaksın. Ama İsa Mesih'le beraber tanışıyorsan bu sadece bu dünya için değil, sonsuza dek onunla beraber yaşayacaksın. Paulus buna karşıydı. Çok net bunu okuyoruz. Ancak İsa'yı gördükten sonra başka türlü davranamazdı. Bazı insanlar Hristiyanlara ve onların davranışlarına baktıkları için Hristiyan olmayı reddediyorlar. Evet, bazen biz Hristiyanların iyi bir örnek olmadığını alanlar oluyor. Kendi hayatıma bakıyorsam ben de mükemmel değilim. Hepimiz hata yapıyoruz. Ya da bazen şöyle diyorlar. Kutsal kitaptaki bazı bölümleri beğendikleri için Hristiyan olmak istemiyor. Ya bu ayetle okudum. Ya bana iyi gelmiyor. Bu doğru değil. Hristiyan olmak istemiyorum. Ancak Hristiyanlığın doğru olup olmadığı, öncelikle Hristiyanların nasıl davrandıklarına bağlı değil. Kutsal kitapta bazı bölümleri beğendikleri için bu kutsal kitapta hangi bölümleri sevip hangilerini sevmediğimizle bağlı değil. Bunun yerine İsa Mesih'in gerçekten dirilip dirilmediğine bağlıdır. İsa Mesih söylediği gibi gerçekten Tanrı'nın oğlu mu? İsa Mesih gerçekten günahlarımız için çarmıhta öldü mü? İsa Mesih gerçekten böylece günahı ve ölümü yendi mi? Bunlar öncelikle üzerinde durulması gereken sorulardır. Kutsal kitap dirilişin bir gerçek olduğunu söylüyor. İlk şey, bazında ilk gördüğümüz şey budur. İkinci olarak diriliş gerçekleşmiş olarak vaaz edildi. Paulus İsa'nın dirilişini sadece bir gerçek olarak değil, aynı zamanda gerçekleşmiş bir olay olarak da vaaz ediyor. Vaatler yerine getirildi. Ayetler 32-33 okuyalım. Biz de sizi atalarımıza verilen vaadin müjdesini ilan ediyoruz. Allah İsa'yı dirilterek bu vaadi biz çocukları için yerine getirmiştir. Nitekim 2. mezmurda şöyle yazılmıştır. Sen benim oğlumsun. Bugün ben seni doğurdum. Kutsal kitabın başında Tanrı'nın dünyayı ve insanları, bütün bitkiler, bütün hayvanları yarattığını okuyoruz. Her şey mükemmeldi. O insanı yarattı ve ona ruhunu üfledi. Tanrı insan kendi suretinde yarattı. Ve Tanrı insan ile mükemmel bir ilişki içinde yaşadı. Ölüm yoktu. Karanlık yoktu. Hastalık yoktu. Günah yoktu. Her şey güzeldi. Ölüm yoktu ve her şey mükemmeldi. Ama sonra insan günah işledi. İnsan günah işledi ve dünya yıkım ve ölüm geldi. İnsan ruhsal olarak öldü. Bu ne anlama geliyor? Tanrı ile olan ilişkimizi bozuldu. Bedenlerimiz ölüyor. Hem bedenlerimiz ölüyor hayatın sonunda, hem de ruhsal olarak ölüyoruz. Ama Tanrı bunu böyle bırakmak istemedi. Ve yaratılışı yeniden kuracağını söz verdi. Yeni yaratılış yeniden kuracak bir kurtarıcıyı göndereceğini söz verdi. Böyle kalmayacak. İlk olan, mükemmel olan yaratılış yine yerine getireceğim Tanrı dedi. Ve bunu İsa Mesih'in dirilişiyle gerçekleştirdi. O ölümü ve günahı yendi. Nasıl yendi? Çünkü o diriltti. Sadece bizim günahlarımız için öldüyse, ama bundan sonra hiçbir şey olmadıysa, bir şey olmasaydı, hiçbir şey olmazdı. Bu, yani böylece günah ve ölüm yenemezdi. Ama İsa dirildi, ölümden dirildi ve böylece hem günah hem ölümü yendi. İsa Mesih'e inanırsan sadece bu dünyada onunla yaşamakla kalmaz. Sonsuzlukta da onunla yaşayabilirsin. Ama tam ters. Bu hayatta İsa Mesih'le beraber yaşamıyorsan, sonraki hayatında onunla beraber yaşamayacaksın. Bu hayat sayıyor. Bir karar verebilirsin. İsa Mesih'le beraber yaşıyorsan bu hayata, sonraki sonsuza dek İsa Mesih'le, onun sevgiyle beraber yaşıyorsun. Bu bize bir umut veriyor. Dünyanın geleceği karanlık değil. Aksine bir umut var. Bu mesaj, biz insanların bir geleceği, sonsuzluğa duyduğu özlemi gideriyor. Kutsal Kitab'ın bir yerinde şöyle yazıyor. O her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Bu içimizde var. İstiyoruz. Bizi böyle yarattı. Ölmek için bizi yaratmadı. Hem bedensel, ruhsal olarak. Onunla beraber yaşamak, onunla beraber ilişki içinde yaşamak için bizi yarattı. Senin bir geleceğin var. Bu dünyadaki yaşam her şey değildi. Ondan sonra da hayat devam eder. Bu bize umut verir. Bir arkadaşımla konuştum. O bir öğretmen. Ve ona sordum. Yani o İsa Mesih'e inanıyor. Ve sordum. Bu yani diriliş senin günlük hayatında sana nasıl yardımcı oluyor? Ve o dedi ki, iyi bir soru. Dedi ki, her şey her zaman kolay gitmiyor. Özellikle okulda her zaman sınıf dinlemiyor. Yani her şey kolay değil öğretmen olarak. Ve bu her işte geçerlidir. Ama dedi ki, bu yani acı çektiğimde, zorluklarda yaşadığım zaman bir şey biliyorum. Bunları bitecek. Sonuna kadar yani sonsuza kadar devam etmeyecek. Bu bana bir umut verir. İsa Mesih onun dirilişini bize böyle bir umut veriyor. Evet acı çekiyoruz bazen. Zorlukları yaşıyoruz hepimiz. Ama bu sonsuza dek devam etmeyecek. Her şey yenilecek. Bütün acı, bütün hastalıklar gidecek. Sadece bir gelecek olduğunu görmekle kalmıyoruz. Bu gelecek aynı zamanda kişiseldir. Bu dünyada en önemli arzulardan biri hangisi? Sevmek ve sevilmek. Diriliş, yani İsa Mesih'e inanıyorsan, onun yani öldükten sonra Tanrı seni diriltiyor. Ve onunla beraber yaşıyorsun. Bu ne anlama geliyor? Bu kişisel devam ediyor. Sen Cena olarak ölüyorsan, Cena olarak devam ediyorsun. Bu sevmek, bu sevme olasılığı, yani sevmek devam ediyor. Sevmeye devam ediyor. Sonsuza dek. Bazı insanlar böyle belki inanıyorlar. Ölüyorum, bundan sonra farklı bir kişi olarak belki doğuyorum. Ama Kutsal Kitap bunu söylemez. Yeni bir beden sana verilecek. Ve sevme yeteneğin olacak. İsa Mesih ile beraber yaşıyorsun. İsa dirilişten sonra yeni bir bedene sahip oldu ve biz de yeni bir bedene sahip olacağız. Sevme yeteneği sahip olacaksın. Peki bu bizim hayatımız için ne anlama geliyor? Bunu hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? İsa bizim günahlarımız için öldü. Ayet 38 şöyle diyor. Öyleyse kardeşler, şunu bilin ki günahların bağışlanması bu kişi aracılığıyla size ilan ediliyor. Diriliş onun bizim günahlarımız için öldüğünü kanıtla. Ölümü onu tutamadı. Çünkü İsa Mesih günahsız bir hayat sürdü. Hak ettiğimiz ceza İsa Mesih aldı. Günahın bedeli nedir? Ölüm. Hak ettiğimiz şey, hepimiz günah işliyoruz. Kutsal bir Tanrı'nın önünde duramayız, kalamayız. Ve bizim hak ettiğimiz ceza ölüm. Ama bu ceza İsa Mesih çarmıhta üzerinde aldı. Ama o günahsız bir hayat yaşadı. Ve böylece günah ve ölüm yendi. Aslında bu bir haksızlık. Ama bu bizi o kadar çok sevdiği için yaptı. Bizim yerimizi çarmıha gerildi. Cezamız öldü. Cezamız ölümdü ama İsa bedelini ödedi. Ve sadece küçük ya da büyük hatalar için değil, hepsi için ödedi. Hepimiz günah işledik ve bazı şeyler çok yanlış yaptık. Ve hala içimizde var ve biz bunları taşıyoruz. Belki kendimizi de yargılıyoruz. Niye bunu yaptım? Bir ilişki bozulmuş. Bunu bozulmuş. Niye bunu yaptım? Ama İsa Mesih de, yani İsa Mesih hepsi bunlar için öldü. Ve başka bir örnek. Ben 9 sene önce İstanbul'a geldim. 9 sene oldu. Ama İstanbul'a gelmeden önce benim babamla oturdum ve ben, yani benim babam da pastör, o da vaaz veriyordu bütün hayatını ve İsa Mesih'ten bahsetti büyüdüğümde. Ama her zaman inanmak istemedim. Bazen istediğim şeyler yaptım. Özellikle çocukken ya da 14-15 yaşındayken bayağı yalan söyledim. Arkadaşın evine gittim, orada uyudum. Yanında büyük bir parti vardı, babam söyledi. Ama o partiye gitmeyeceksin. Onlar çok alkol içiyorlar, böyle yapıyorlar. Yok baba, gitmeyeceğiz. Bundan sonra gittim, tabii gittik oraya. Sordu sonraki gün, gittiniz mi? Yok, gitmedik. Böyle şeyleri yaşadım. Ve yine sonra yani İsa Mesih'i tanıştım ve fark ettim ki bayağı günah işledim, hem de anneme, babama karşı. Ve biz beraber oturduk ve hepsi anlattım. Babam, o partiye gittim. Yani hatırladığım şeyler, her şeyi hatırlamadım ama hepsi anlattım. Buna, bu konuda dinlemedim, günah işledim, yalan söyledim, belki orada bir şey çaldım. Hepsi yaptım, ya hepsi söyledim, hepsi tövbe ettim. Niye yapabildim bunu? Çünkü İsa Mesih bütün işlediğim günahlar için öldüyse benim babam beni yargılamayacak. Bu mümkün değil çünkü İsa Mesih ödedi. Ve beraber dua ettik. Ve hepsini affetti. Ve bundan sonra bizim ilişkimiz daha iyi haline geldi. Çünkü İsa Mesih'in önünde eşitiz. Bir kişi diğer kişiden daha iyi değil. Hepimiz günah işledik. Yani bir de siz size karşı günah işliyorsa o kişiyi affedebilirsiniz. Çünkü İsa Mesih hepiniz bütün günahlarınızı affetti. Hem de affedildi biliyorsunuz. Size güç veriyor. Çünkü İsa Mesih öldü ve dirildi. Ve bu bir gerçek. Bizim günahlarımız için öldü. Buna inanmak ister misiniz? Ben dua ediyorum. Gökteki babamız, sana teşekkür ederiz. Biricik oğlu, oğlun dünyaya gönderdiğin için, bizi o kadar çok sevdiğin için sana şükrediyoruz. Sana minnettarız Rab. İsa Mesih bizim günahlarımız için çamurda öldüğün için sana teşekkür ederiz. Sen dirildin. Ve bu seni yaşayan kurtarıcımızsın. Sen yaşayan Tanrımızsın. Bu gerçek günlük hayatımızı uygulayabilmemiz için lütfen bize güç ver. Kutsal Ruh aracılığıyla bizi göster. Senin yolunu, yolunda bizi yönet. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.